Herkese merhabalar. Europos'tan sevgilerle diyelim öncelikle. İki sezon neredeyse hani aralıksız sürdürdüğümüz Europos programının üçüncü sezonunu maalesef hani teknik sorunlar nedeniyle çekememiştik. Hatta ben bunu böyle kısa bir hani bölümde demeyeyim, hatta da kısa bir bildiriyle diyeyim, sizlere iletmeye çalışmıştım. Bir moderatör arayışımız vardı. Bu da olumlu sonuçlanmadı ne yazık ki. Yani Pelin'in bıraktığı boşluğu herhangi biriyle dolduramadık. Kendi çevremden olsun, işte spor medyasından olsun veya çeşitli irtibat kurduğumuz kişilerden olsun geri dönüş maalesef hani olumlu şekilde sağlayamadık. Bir türlü bir moderatör ihtiyacını gideremedik programın. Ben de o yüzden bu programı devam ettirmeme, yani bu podcast'ı devam ettirmeme kararı almıştım. Çünkü şöyle, yani sıkıcı olabileceğini düşünüyorum. Tek başıma benim konuşmamın ne kadar insanlara hani böyle da dinletebileceğimi veya işte hani sıkmadan vakit, güzel bir vakit geçirtebileceğimi tahmin edemediğim için son vermiştim. Ama Europods'un devam etmesini de çok istiyorum. Ayrıca hem yani sizler için hem benim için çok kıymetli bir içerik olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin Euroleague ile ilgili ilk podcastlerinden olduğunu da söyleyeyim. Hani Europods'un o yüzden de bence hani şeyde, literatürde bir önemi var en azından. Hani dinlenirlik açısından belki de çok çok daha iyi programlar, çok çok daha kalibreli programlar var ama literatüre baktığımızda gerçekten yapılan önemli, ben yani bence önemli işlerden biri olarak görüyorum. Bu yüzden devam ettirmeye biraz olsun çalışalım diyorum. Bu arada hani sizin görüşleriniz de önemli bu noktada. Sadece Buğran Doğangil'in yorumlarıyla ve konuşmalarıyla geçen bir Europods bölümü sizleri tatmin eder mi etmez mi? Bunu da gerçekten çok merak ediyorum. Ayrıca hani şöyle, yani deneyimli isimlere ulaşmaya çalıştık ya da bu konuda eğitim almış ya da hani kariyerini bu yönde sürdürmek isteyen kişilerle irtibata geçmeye çalıştık ama bir moderatör bulamadık. Artık hani şey, böyle ben bu işi çok yapmak istiyorum, seviyorum veya ilgim var diyenlerle de bir programı çekmeyi deneyebiliriz. Böyle etrafınızda ya da birileri varsa ya da sizin içinizde böyle bir şey varsa bana geri dönüşte bulunabilirsiniz. Buğran Doğangil, yani Türkçe karakter kullanmadan buğrandoangil@gmail.com ya da yahoo.com, ikisi de fark etmez. Oradan hem programın devamlılığıyla ilgili hem de böyle moderatör, hakikaten modere edecek programı biri varsa, bana dönüş yapabilirse çok memnun olurum. Bunları hani söyleyerek başlamamın sebebi çok çok uzun süre ara vermemiz. Belki bizim o kısa yayınladığımız nasıl diyeyim, yani fragman tarzında ya da teaser tarzındaki şeyi kaçırmış olanlar olabilir. İşte Europos niye bitti, neden devam etmiyor gibi düşünenler olabilir. Maalesef moderatör açığımız vardı, o yüzden devam etmiyordu. Şimdi ben bu bölümde tek başıma sizlerle birlikte olacağım. Tekrar kendimi hatırlatayım isterseniz, uzunca bir zaman geçti. Ben Buğran Doğangil, Europos'ta yorumcu olarak yer alıyordum 2 sezon boyunca. Artık işte 3. sezonu çekemediğimiz için bu sezonda ilk bölümümüzde de karşınızdayım diyelim. Bugünü neden seçtim? Bugün aslında bir çift maç haftası vardı. Çok özür diliyorum, çift maç haftası vardı. Orada hani bir Europos bölümü gelir miydi ama ben biraz da tepkileri ölçmek hani ve çok yoğun gündemden uzak durup daha çok sizinle iletişime geçmeyi sağlayacak bir program çekmek açısından bugünü seçtim. Bugün Anadolu Efes'in 24. haftadaki erteleme mücadelesi vardı. Maalesef yaşadığımız çok üzücü deprem faciası 6 Şubat gerçekleşmişti. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ve 11 ile etkileyen bir faciaydı bu. Bütün milletimizi üzüntüye boğan bir durum oldu. Birçok insanımızı kaybettik. Hepimizin birçok arkadaşı, göçük altında kaldı ya da daha sonrasında maalesef yardıma muhtaç kaldı. Yani bu kelimeleri kullanırken de hala ilk günkü üzüntümü bir yaşıyorum. O yüzden çok da uzatmak istemiyorum bu bölümü. Herkese tekrar yani geçmiş olsun ve hayatını kaybedenlere başı sağ olsun diyorum. Son eklemek istediğim, hala o bölgede insanlar yardım bekliyorlar. Sonuçta bu facianın ilk bir haftası can açısından önemliydi ama daha sonrası da artık belki milyonlara varan hani bir insan sayısının hayatının normal şartlarda devam ettirebilmesi için önemli yardımları ve destekleri esirgememek gerekiyor. Ya da bölgeden şehrimize gelen insanlara da bir şekilde yardımcı olmak hem maddi hem manevi hepimizin borcu olduğunu düşünüyorum. Tekrar tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dedikten sonra Anadolu Efes'le programa başlayalım. Fenerbahçe'den neden bahsetmedim diye tabii ki belki bir tepki gelecek uzun süre sonra yaptığımız programda ama tabii yani dediğim gibi programa eğer temel taşların üstüne tekrar oturtursak kendi çizgisine Türk takımlarından başlayarak yani yoğun olarak bütün Euroligi biz değerlendiriyorduk zaten bunu eski dinleyicilerimiz biliyordur. Ama şu anda sadece Efes'ten devam etmemizin sebebi başında dediğim gibi program biraz daha hani az yoğun gündemle birlikte bu Europos'un devamlılık konusu işte neden ortada yoktuk onların da veya işte bu afet durumunda biraz hani konuya dahil etmek için bu daha az yoğun günü seçtim ben. Bir de tabii ki şu da var. Efes'in son iki şampiyon Efes'in playoff'a kalamama durumu gerçekten hani tüm sadece bizi değil tüm Euroleague takip eden seven insanları hakikaten hayrete sokuyor. Ha, tabii ki şunu söyleyebiliriz. Efes yani böyle hani bir anda çökmedi elbette. Sezon başından beri defekleri çok belliydi Efes'in bu seneki. Bir de üstüne sakatlıklar ve formsuzluk eklenince iş buralara kadar geldi. Yani Euroleague'in sıkı takipçileri hatırlayacaktır ki Anadolu Efes geçen yılda önemli bir virajı aslında son anda dönmüştü. Yani keskin bir değişim yaşamıştı Euroleague'in son haftalarında, normal sezonun son haftalarında. Yoksa yine böyle yani şeyde böyle tereddütte bırakmıştı sevenlerini. Fakat şimdi baktığımızda durumu biraz daha ben farklı görüyorum. Muhtemelen birçok kişi de farklı görüyordur. Yani Efes'in takım kimyasında sene başından beri bozukluk olduğunu az çok hissediyoruz. Tabii ki şöyle bir durum var. Yani işte Shane Larkin, Vasilije Micić ve Will Clyburn, eklenen Will Clyburn parçasının yani Avrupa'nın en elit 3 hani 3 kısa olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yani pardon yanlış anlattım. Hani birlikte olduklarında en elit kısa rotasyonu olduğunu söyleyebiliriz diyeyim ben. Fakat buradaki problem sadece bu üç isimle alakalı değil. Bu üç isim de zaten hani birlikte çok çok fazla maç oynayamadılar. Bir şekilde Misic sakatlandı, Larkin sakatlandı veya işte bazı başka problemler oldu. Üçlüyü bir arada %100 performansıyla çok az maçta izledik. Bu bir yana dursun. Bence Efes'in temel problemi maalesef aslında geçen yılda çok zorlandı. Uzun rotasyonunda ortaya çıktı. Özellikle sezon başında yani tabii ki Chris Singleton'ın inişli çıkışlı performansı tartışmaya açıktı. Fakat hani playoff'larda çok diri oynayan, bu ligi bilen ve gerçekten hani nasıl söyleyeyim yani bir görev adamı olmaktan hiçbir zaman gocunmayan Chris Singleton'ın takımdan gönderilmesi aynı zamanda ben hani çok eleştirmişimdir belki eski programlarda dinleyenler hatırlayacaktır. Adrian Moerman onun da yaşı ilerlemişti ama onun da böyle savaşçı ve hakikaten oyun içine birebir dahil olan kimliği varken o 4 numara pozisyonunda Efes daha nasıl diyeyim, yani stabil de denmez ama daha böyle oyunun oynayan kısmında değil de daha çok oynatılması gereken parçaları, yani tam tabir edemedim, gerçekten tabir edemedim şu anda. Şöyle söyleyeyim, yani oyuna birebir katılan değil de oyun onlara geldiği zaman oynayan 4 numaralara gitti. Aslında aynen tam tabiri böyle oldu. Oyun onlara geldiği zaman oynayan 4 numaralara gitti. Bunlardan biri Akil Polonara'ydı. Birisi de şu anda Amate Mbaye. Amate Mbaye tabii ki Polonara'dan biraz daha oyunun içine girmeyi seviyor ama sonuçta onlar hücum tarafında özellikle oyunun onlara dönmesini bekliyorlar. Ha, şimdi diyeceksiniz ki zaten 4 numara pozisyondaki bir oyuncunun inisiyatif alması ne kadar zaten beklenir. Hani oyun ona gelecek ki oynayacak hücumda diye, ama hayır, yani çok 3'ten 4'e evrilen kısalarda görürüz. Ya da Muharman bazen birebirler oynuyordu. İşte Singleton ya da çok ince inisiyatifler alıyordu. Polonara ve Amate Mbaye'da henüz öyle bir şey yoktu. Yani hani hücumda sorumluluk açısından sadece gelen topu oynama gibi bir durumları vardı. Ama biraz onu aşmış görünüyor. Zaten takımda kalan ve hani süre almaya devam eden isim de oldu. Polonara ile Efes'in yolları ayrıldı. Onun yerine eski dostumuz Chris Singleton'la anlaştık. Zaten Singleton'ın gelişi de Efes cephesi için ben çok sevindirici bir haber oldu. Ki geldikten sonraki performansı da aslında normal sezon Singleton'ın biraz üstündeydi. O basketbolu açlıktan kaynaklanan, bir sürü ara vermekten kaynaklanan açlık ve kendini ispat etme çabası Singleton'a da yansıdı. Bu sefer hani 4 numara rotasyonunu biraz güçlendirdik. Ama bu sefer 5 numarada problemler var. İşte Ante Cicic'in tabii ki hücumu çok kuvvetli, yani Euroleague seviyesinde, ama savunma defekleri gerçekten artık göze batıyor yani. Çok göze batıyor. Çünkü seviye ilerledikçe ve basamaklar hani yukarıya doğru tırmandıkça Ante Cicic'in maalesef yani birinci pivotu olması Efes'in tartışma götürür yani. Bence hani ne bileyim Jan Vesely gibi bir veteranla bile imzalansa hani Ante Cicic'e çok daha önemli bir partner olurdu. Ya da hani Cicic yerine Efes pot altını bir sezonluk belki idare ederdi diye düşünüyorum. Buna hani örnekler daha da sıklaştırılabilir ama hemen basic şeyden bakıyorum. İşte çok nitelikli genç oyuncuları madem transfer edemiyorsanız böyle bir sene daha idare edebilecek pot altı yaratılabilir. Tabi burada koçun seçimi de çok önemli. Orada da Ergin Ataman belki bir haklılığı vardır. Hani biz dışarıdan bakıyoruz ama Tibor Plyce ve Bryant Dunstan gibi zaten veteran bir pota altında da işte yani tırnak içinde söylüyorum. Hani Wesley olsun diye değil de o ayarda işte sallıyorum yani Kyle Hines'dır. Ben öyle birini almak yerine bir genç hücumcu bir pivot almayı tercih etti. Ama şunu hesap etmedi Efes. Tamam. Ante Cicic'in hücumu iyi. Savunmadaki defektlerini bir şekilde değişikliklerle kapatabiliriz. Ya da ikili yardımla. Ama Cicic'in destekleyicisi olacak Bryant Dawson ve Tibor Plyce artık kariyerinin sonlarına yaklaşıyorlar ve gerçekten Plyce'in zaten ayakları çok hızlı bir oyuncu değildi. Plyce iyice yavaşladığını görüyoruz. Yani reaksiyon verme hızının düştüğünü görüyoruz. Top pot atmaya hızının düştüğünü görüyoruz. Reboundlarda zaten yani çok fizikli bir oyuncu olmasına rağmen 2.21 kadar bir boyu olmasına rağmen böyle çok çok baskın ve dominant bir oyuncu olmadığını biliyoruz Plyce'ın. Orada defektleri çıktı. Dunstan tabii ki onun da ayaklarının yavaşlamasıyla faul problemleri arttı ve yani tabiri caizse boğuşma gücü dediğimiz o potu altındaki gücü düşünce Efes orada yani big maçlarda yani çok zorlandı veya potu altı çok güçlü takımlara karşı çok zorlandı. Elbette ki idare ettiği çok maç oldu ama orada çok zorlandığını da gördük Efes'in. Yani bu 4-5 numara problemleri bayağı başına bela açtı Anadolu Efes'in. Aynı zamanda Elijah Bryant'ın mükemmel bir ivme yakalamasına rağmen sezonun sonuna yaklaştığımız dönemde Efes'in kreatif bir small forward dediğimiz 3 numara cephesinde problem yaşadığı aşikar. Çünkü Will Clyburn orada hani hiç neredeyse nadiren olsa oynuyor ama tam bir SF gibi bir görev almıyor orada. O daha çok birebirlere dönük, hani sırtı dönük 4 numara edasıyla oynuyor. Nerede oynarsa oynasın. Bu nedenle orada pas dağıtan, oyunun kilidini açan Larkin ve Mitchell sıkıştığında ya da işte guard rotasyonunda kim varsa Boboa, Erten, artık hani kimi sayarsanız sayın, onlar sıkıştığında oyunu açan bir isim maalesef bulamadı Efes. Elia'nın başka bir oyunu var. Will Clyburn'un başka bir oyunu var. Zaten orada hani Roderick, Larkin, Roderick ve Mitchell üçlüsü olduğunda orada net bir zaten small forward şey olmuyor aslında. O en iyi üçlü bu arada, topu dağıtabilecek, passing hani şeyini arttırabilecek, ama o da dediğimiz gibi sağlıklı bir şekilde bir türlü gerçekleşmedi. O bu durumda böyle Krono Simon gibi passing gücü yüksek, tecrübeli bir oyuncuyu çok aradı Efes. O da takım bence ikinci defekti oldu. Üçüncü defektine baktığımızda ise hani böyle numara vermek belki yersiz ama hazır sıralamışken söyleyeyim. Yani Efes'in kaybetmek bir alışkanlığı haline geldi son dönemeçte. Yani takım artık belli bir yerde şeyi, maçı koparamadığı zaman bir düşüş ivmesine çok çabuk geçiyor. Böyle hani loser bir kimlik yapışmak üzere Efes'in üstüne. Bunu kırması çok hakikaten önemli olacak temsilcimiz için. Sadece bu sezon için değil, genel olarak bir takımın üstüne bu kimliği yapışması gerçekten çok da hani istenen bir durum değildir. Oyuncular değişir, koç değişir ama bazen hakikaten kaybetme ruhu böyle takımın üstüne yapışır kalır. Buralara gitmeden Efes'in hani bu şey sorunu bir şekilde halletmesi hepimizin en büyük temennisi diyelim. Bugünkü maça gelecek olursak, Efes erteleme maçında, 24. haftanın erteleme maçında ezeli rakibi diyeyim artık, Real Madrid'le karşı karşıya geldi Sinan Erdem'de. Neden ezeli rakibi diyoruz? Zaten hani dediğim gibi Euroleague'in sıkı takipçileri bilecektir. Efes son 2 sezon şampiyonluğa giderken ilk sezonunda playoff'ta Real Madrid'i 3-2 ile saf dışı bıraktı. Son maçta özellikle Simon demişken, az önce Simon'un çılgın bir üçlüğü vardı, o bize bir turu getiren basketlerden biri olmuştu. Geçen yılda zaten hani bilindiği üzere finalde yine son topa kalan ve çok düşük skorlu bir final maçında Efes Real Madrid'i mağlup ederek şampiyon olmuştu. Yani Real Madrid'de Efes'in artık hani oynadığı maçlar böyle bir, yani tam aynı şehir değil ve aynı ülke değil ama bir şekilde derbi, Euroleague derbisi haline gelmiş durumda. Böyle kritik bir dönemde, böyle kritik bir maça çıkan Efes'ten yani herkes tabii ki reaksiyon bekliyor. Kime sorarsanız sorun basketbol camialarında. Çünkü şunu bekliyor insanlar, hani Efes bir reaksiyon verecek, Real Madrid yenecek. Bunu söylemek kolay. Yani şu şöyle kol, yani söyleyenlere yermek için asla demiyorum ama yani bu reaksiyonu bekleyen, yani ben de derdim şey, yani Efes bu maçı kazanmalı ya da yenmeli, o yüzden de yenecek gibi bir izlenimde bulunmak normal ama Efes'in şu birkaç maçlık görüntüsüne baktığımızda daha değerli toplu Real Madrid yenmesi gerçekten hiç kolay görünmüyordu. Peki bunu nasıl çözdü Efes? Aslında bence Efes'in oyununda belli sekanslar hariç çok büyük değişiklikler görmedik son 2-3 haftaya baktığımızda. Efes şu anda çok zor bir durumda olduğunun farkında, playoff için bu maçı kazanması gerektiğini farkındaydı. Seyirci, biraz oyuncuların ruhu ve hani Sinan Erdem'in atmosferi de, seyirci dışındaki atmosfer, işte salon alışıklık ve hani bunu yapmalıyız yani fikriyle Efes bu maçı kazandı. Kazanırken de büyük sancılar yaşadı bu arada. Bir ara fark 17'ye çıkmışken 3. periyotta ve 35 sayı kaydetmişken Efes son çeyrekte iki sayıda o kadar tıkalı kaldı ki Efes. Real Madrid geldi, yakaladı, öne geçti. Efes'in o zaman yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 6 sayısı vardı Real Madrid öne geçtiğinde. Yani Efes'in kaybetme lazım, kaybetme alışkanlığını kazanma yolundaki ivmesi hızla devam edecekti neredeyse maç böyle bitse, ama maçın sonunda neyse ki bizim lehimize gelişen bazı şans olaylar, bazı takımın da kimlik koyan oyuncular, bunların başında Shane Larkin geliyor. Larkin olmasa bu arada bu maçı asla kazanamazdık, onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun dışında Real Madrid'in biraz şanssızlığı gerçekten maçın genelinde ve acemice hatalar yapmaları, gerginlikleri bize bu değerli galibiyeti getirmiş oldu. Yani maça hani çok derinlemesine bakarsak bir sürü şey çıkarabiliriz ama yani Efes'in bir defa rotasyonunu çok daraldığını söyleyelim. Hani ben maçı çok şey yapmayacağım, böyle çok tek tek her dakikasını incelemeyeceğim ama Efes'in rotasyonunu zaten bunu daha önce de görüyoruz. Çok daraldığını görüyoruz. Bir de sakatlıklar falan da ekleniyorsun. Efes'in ne kadar dar bir kadroya sahip olduğu aslında karşımıza çıkıyor. Yan parçalar hiçbir zaman oyuna girmiyor Efes'in. İşte Erten'in aldığı süre 30 saniye, Egan Arna hiç girmiyor. Yani bazen hakikaten Zizic'den vazgeçiliyor, Mbay'dan vazgeçiliyor, Plyce'den vazgeçiliyor. Böyle olunca yani rotasyonda tabii ki hücum işlemediğinde yerine gelecek parça bulamıyor Efes. O işlemeyen oyuncuların. Bu da aslında büyük bir kısırlık yaratıyor. Bu maçta da bir süre bunu gördük biz. Micic'ten vazgeçince Ergin Ataman 3. çeyrekte tabii ki bir sakatlık durumda vardı, çok da hazır değil ama hani bir anda ondan tamamen vazgeçince Larkin ve çevresindeki maçı kazandırmaya ivmesi yakalayan o 17 sayı açan 5'in yorgunluğu net maça yansıdı. Bunun üzerine bir de Efes'in kaybetme psikolojisi eklendi. Maç son topa kaldı. Az daha kaybediyorduk. 89-89 galip geldi Efes. Ve hakikaten hiç buralara gelmeyecek maç bir anda oraya döndü. Şimdi bu maçı geride bırakırsak Efes özelinde Partizan maçı belirleyici olacak. Çünkü Efes'in direkt rakibi Partizan, aralarında bir galibiyet fark var ve ikili averajı alabileceği tek takım Partizan. Şu anda Efes'in direkt rakipler arasında. Çünkü Baskonya Maccabi'ye kaybetti. İkili averajı. Jalgiris'e karşı bir ikili averajı var ama Jalgiris'in oralarda tutunma şansı çok az. Fikstürü zorlu ve averajı gerçekten düşük zaten. Bu nedenle Partizan maçı ölüm kalım maçı olacak tabiri caizse Efes için. Perşembe günü oynanacak maç. Efes o maçı kazanırsa bu kara bulutları üstünden kaldırıp playoff'a doğru bir adım atar ve oraları hakikaten gözünde hayal ederse Ergin Ataman ve ekibi, biz Eski Anadolu Efes'ten en azından bir kuple, bir parça bir şeyler izleyebilirsek her maçta, ben hani memnun olacağım bu sezon adına Efes için. En azından playoff'a kalıp playoff'ta hani güzel bir renk katarsa Anadolu Efes çok şık olur. Yoksa 2 senenin şampiyonun playoff dışında kalması gerçekten hani hem ya bizim ülkemizden olduğu için de tabii ki çok üstüne düşüyoruz ama genel olarak da bence bu kaderi yaşaması üzücü olur. Kadrosu da bu kadar iyiyken. O nedenle Efes'in kendini playoff'a atması için hala şansı var. Özellikle bu maçı kazanmasından sonra, ama tabii Partizan maçı çok kritik. Orayı alamazsa İvreler bir anda tersine dönecek gibi. Bu nedenle o kritik maça hakikaten Ergin Ataman takımını hazırlaması gerekiyor. Ve yine Partizan'ı mağlup ederse Efes, önünün ben böyle ufak kadar en azından açık olduğunu düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yani çok derinleştirmeyeceğimi söyledim zaten maçla ilgili meseleleri ya da işte hani sezonun geneliyle ilgili konuşmayacağımı söyledim. Bu biraz hani böyle bir deneme yayını gibi düşünebilirsiniz. Geri dönüşüyle alakalı Europos'un ama tek başıma dönüşüyle alakalı, Burhan Doğangil'in tek başına konuştuğu ve yorumladığı bir podcast serisi. Acaba nasıl olur? Ne kadar efektif olur. Bunu ölçmek istiyorum daha çok. Eğer böyle başarılı olmayacaksa muhtemelen devam etmeyeceğim. Ya da bir moderatör bulma arayışına daha da artık yoğunlaşacağız. Sizden gelecek teklifleri ve değerlendirmeleri de bekliyorum. Dediğim gibi yayının ortalarında söylediğim gibi benim mail adreslerim Türkçe karakter olmadan Burhan Doğangil birleşik gmail.com ve yahoo.com, buradan bana ulaşabilirsiniz. Ve Europost'la ilgili görüşlerinizi içinizden geldiği gibi, hani saygı çerçevesinde tabii ki, ama ne görüyorsanız eksik, benimle ilgili eleştiriler olabilir, işte ilerleyişle ilgili ya da şöyle olsa böyle olur. Gerçekten bütün hani feedbackleri bekliyorum ki çok daha iyi bir şey ortaya koyalım ve bu programı devam ettirelim. Tek temennim bu. Ayrıca takımlarımız da tabii ki Euroleague'de Final Four yolunda önemli adımlarla, güçlü adımlarla ilerlesinler. Temennilerimiz o yönde. Şimdilik o zaman, uzun bir aradan sonra Europost'un gerçekten hani teaser dışında yayınlanan ilk bölümünden sizlere bu kadar, pardon, bizlerden hep bu kadar diyorum ve hepinize hoşça kalın diyorum. Europost'ta kalın. Umarım haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.